Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz başkentten. Hayatın sesleri başladı. Sevgili dinleyicilerimiz hoş geldiniz. Hepiniz programımıza Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Siz sevgili dinleyenlerimiz için spikeriniz ben Nilgün Doruk ve kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı ile birlikte 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Lütfen sizler de katılın diyoruz programımıza. Çift 090 312 463 3419 ve 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız, elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bulmanız, bizlere ulaşmanız, programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi yollamanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde her zaman olduğu gibi şimdi müziğimizi dinliyoruz.
Kimi yakmışlar, haberin var mı koç? Saygıdan geçen yolu yakmışlar, ben geçer miyim yok? Ah bu diyarda kimi asmışlar, haberin var mı koç? Solumdan geçen yolu asmışlar, ben geçer miyim yok? Komşu toprağa kimi gömmüşler, haberin var mı koç? Manası yoktur, yok, yok bu alemin. Manası yoktur, yok, yok bu gafletin. Geçer miyim yok? Ah bu diyarda kimi kesmişler, haberin var mı koç? Sanattan geçen yolu kesmişler, ben geçer miyim? Karşı köprüden kimi atmışlar, haberin var mı koç?
Yok, yok bu alemin, manası
lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, günün.
Evet, bugün lezzet hikayelerinde çok önemli bir besin kaynağı. Aslında çeşitli tahıl unlarından yapılan bir besinimizden söz edeceğiz. Çok önemli bizim hayatımızda. Ekmekten söz edeceğiz.
Evet.
Nereden başlayacağız ekmeği?
Aslında buğdaydan başlayalım. Ekmek Anadolu'nun, evet, uzak doğuda ilk yapıldığı söylenir ama Anadolu'nun da vazgeçilmez. Çünkü buğdayın ana vatanı Türkiye. Hem ekmeklik buğday için hem durum buğdayı, makarnalık buğday için. İkisinden de aslında ekmek yapılabilir. Sert buğdaydan makarna yapılıyor. Ama bizim ekmeklik olarak nitelendirdiğimiz buğday da en çok kullandığımız buğday çeşitlerinden bir tanesi. Anadolu'da her zaman, hatta Orta Asya'dan bugün buraya hep ekmeği kullanmışız ve ekmek bizim için en temel olmuş.
Evet.
Hatta o kadar atasözlerimiz var bununla ilgili. Hatta ekmeğini taştan çıkarmak var. Onun için toplumun içerisinde ekmek en önemli besinlerden bir tanesi. Bunun böyle olmasının bir sebeplerinden bir tanesi de biz enerji ihtiyacımızın neredeyse yarısını, %40'ını, 44'ünü ekmekten sağlıyoruz hala.
Evet.
Dünya genelinde de bu böyle. Hani örneğin Uzak Doğu'da pirinçten de ekmek yapıyorlar ama en temel olan tahıldan alıyoruz.
Son zamanlarda geldiğimiz şu noktada birazcık beslenmemizden, çıkarmaktan yanayız ekmeği.
Bunu söyleyenler var ama hem içeriğiyle ilgili, tam buğday unundan yapıldığı müddetçe E vitamini, B vitamini, C vitamini, A vitamini, hatta buğday ruşeyminden direkt tıbbi anlamda da E vitamini yapılıyor. Onun için ekmeği çıkartmamak en doğrusu. Mutlaka fazlasından bahsetmiyorum.
Evet.
Ama minimum düzeyde de olsa ekmeği tüketiyor olmamız gerekiyor. Hem enerji ihtiyacımızı karşılamak, örneğin çocuklarda bu önemli gene. Ekmeksiz olmaz.
Evet.
Mutlaka ekmeği.
Şimdi eskiden tek tipmiş, sizin de işte az önce bahsettiğiniz gibi. Ama şimdi o kadar çok çeşidi var,
evet,
ki.
Evet.
Değil mi?
Öyle. Aslında toplumları gösteriyor. Toplumların geçmişinden anlayabiliriz. Ekmek yapmalarından geçmişlerine doğru gitmek mümkün. Çünkü yerleşik hayata ilk geçenler ekmeği tandırda yapmayı, mayalamayı biliyorlar. Mesela yufka mayasız yapılan bir şey. Çünkü sadece unu, örneğin at üstünde giderken aileler, göçebe toplumda sadece bir tane sacı olsa suyu zaten mutlaka buluyor bir otağda. Unu yanında olduğunda bundan ekmek yapabiliyor ve hiç beklemesine gerek yok. Hemen yoğurup orada sacın üstünde ekmeğini gerçekleştiriyor. Ama yerleşik hayata geçenler genelde mayalı ekmek yapıyorlar. Bir gece önceden dinlendiriyorlar. Sonrasında fırına verip yapıyor. Hatta ben işte Kestel diye bir ilçesi var Bursa'nın. Keleş'te, Kestel'de, ikisinde de gittik. Orada ortak köylerde ortak fırınlar var. Yani siz ekmeğinizi yoğuruyorsunuz bir gün önceden. Gidiyorsunuz.
Kıştan önce yapılıp böyle
dizilen. O öyle yapıyorlar ve orada belli günler herkesin işte aşağı mahallenin, yukarı mahallenin belli günleri var. Gidip orada ekmek yapıyorlar
kendilerine.
İmece usulü. İmece usulü. Aynen öyle. Ve toplumun bir araya getiren şeylerden bir tanesi de ekmek.
Evet.
Bizde de hala yufka yapılırken kardeşler varsa kardeşler hep birlikte gelirler. Annem yoğurur hamuru. İşte üç kere de yufkayı açmak için bir ilk açılması vardır. İlk açıldıktan sonra genişletme. Babaanne en son en büyük haline getirip öylelikle sacın üstüne koyar. Öyle yapılıyor bizde. Çünkü mayalı olmadığı için açması daha zor olur yufkanın.
Evet. Ama onun sulaması da ayrı bir marifet ister, değil
hem
mi?
Hem kokusu falan evet, muhteşemdir yani. Ben çok seviyorum yani. Ama işte insan küçüklüğünde şöyle çörek derdik biz pazardan gelen ekmeğe. Ve ona daha çok hani banıp böyle suyunu alıp yemeklerin yemeği daha çok tercih ederdik. Yufkayı sevmezdim o zaman çocukken.
Evet.
Ama yaş ilerledikçe aynen, evet, yufkaya duyulan özlem, onun kokusu, o sulandığındaki tat bambaşka bir şey yani bizim
evet,
için.
Evet. Şimdi geldiğimiz noktada özellikle işte beyaz ekmekler, patatesli, tam tahıllısı, çavdarlısı, kepeklisi çeşidi mısır. O kadar çoğaldı ki evet mısır unlusu. Şimdi tabii bu yoğurmasından hatta evlerimizdeki makinalarla bile artık ekmek yapabiliyoruz galiba o çeşit çeşit unlarda.
Aynen. En çok kullanılan tabii ki buğday dedik ama onun dışındaki çavdardan, yulaftan, arpadan hepsinden, arpadan bile hatta. Çünkü arpa genelde hayvanların yediği bir besin ama yapıldığı zamanlar özellikle kıtlık zamanlarında kesinlikle arpadan
ama
bile.
Ama çok tok tuttuğu için diyetlerde bile arpa unuyla, kepek unuyla yapılan minik kurabiyelerden ya da ekmeklerden diyet bile yapılabiliyor.
Kesinlikle yapılabiliyor.
Çünkü ciddi tok tutuyor.
Tok tutuyor. Mutlaka bu evde de yapacak olursak alırken tam buğday unu almayı tercih edelim. Çünkü besleyici değeri aslında tam hepsinde, yani tahılların hepsi içinde geçerli. Tam buğday olursa ya da tam tahıl olursa geçerli. Onun için beslenmemizde mutlaka oluyor bu. Onu şey yapalım. Bir de şeyi bahsetmek istiyorum özellikle. Biz ekmeği çok da israf ediyoruz. Aslında bizim için o kadar önemli.
Evet.
Yani olmazsa olmaz toplum için. Ama en kolay da attığımız şey ekmek. Türkiye'de günlük 5 milyon ekmek ziyan oluyormuş. 5 milyon.
Ciddi rakam. Bir rakam gerçekten.
Tüm Türkiye'de bir yıl içerisinde 1,5 milyar TL'lik israf ettiğimiz ekmek var. Onun için ekmeği bu anlamda dikkat etmemiz
halbuki
gerekiyor.
Halbuki neler yapılabilir değil mi?
Tabii.
Dediğimiz ekmekler kızartılabilir ki biz daha önceki programlarımızda bu tür tarifler çok vermiştik. Konuyla ilgili uzmanlar da geldiler, kitaplar da getirdiler. Böyle kitaplar da var, bayat ekmeklerle yapılan yemek tarifleri kitapları. Artık internetten de bulunabilir. Çok da çeşitli değerlendirmeler yapılabilir aslında.
Kesinlikle.
Değil mi?
Yani onları kızartıp buzluğa atıp çorbaların üzerine rahatlıkla kullanabiliriz.
Yumurtayla peynirle çırpıp
aynen öyle çırpıp öyle kullanabiliriz. Ve işte demin dedik ya, her şeyin fazlası zarar. Tüketebileceğimiz kadar olanını alıyor olmamız, tercih ediyor olmamız gerekiyor.
Evet.
Yani çok alıp da israf etmektense, yani hem keseye zarar ama ucuz bir şey olduğu için onu sanki zarar değilmiş gibi görüyoruz ama o bin bir emekle yetiştiriliyor. Hem ülkeye zararı
ekonomisine zararı var.
Çünkü toplamına bakıldığında çok ciddi bir rakam. Yani Türkiye'nin üretimi 22 milyon ton civarındadır buğday olarak. Bunun neredeyse yarısı ekmekte kullanılıyor ve biz
o yarısının yarısı da belki
çöpe gidiyor. Böyle bir şeye hiç gerek yok toplum açısından. Bunun altını çizmek istedim özellikle.
Evet. Peki nasıl değerlendirebiliriz? Bayat ekmeklerden neler yapabilir başka dinleyicilerimiz?
Tatlı pastalar bile yapıyorlar. Yani o anne, benim özellikle annem bisküvilerden de yapar ama bayat ekmeklerden kızartıp onu bu mozaik pasta dediğimiz pastayı o peksimetler gibi, yani onu peksimet haline getirip öyle ekmek kırıntılarıyla yapar. Sadece o değil, böyle üstüne muhallebi döküp onları böyle tek tek kat kat sıralayıp üstüne muhallebi döküp öyle de tükettim yani annem.
Evet, öncesinde şerbetliği üzerine değil mi?
Evet,
muhallebiyle.
Bu tür şeylerde kullanabilirler. En büyüğü de işte yani çorbaları özellikle çok fazla kullanırlar. Çorbalarında kurutup tereyağında.
Artık rondolarımız var. Köftelerin içinde değerlendirebiliriz.
Kesinlikle olabilir.
Belki galeta unu yerine böreklerimizi bile bulayabiliriz galiba değil
aynen,
mi? Çektiğimiz bayat ekmekleri.
Aynı şekilde şinitsel yapabiliriz mesela aynı şey bununla ilgili. Yani onları kurutup kavanozlara koyup kenarda duruyor olması çöpe gidiyor olmasından çok daha önemli bence.
Evet.
Bir de ben şeyi de hatırlarım. Çocukluğumuzda gerçekten evde buğdayı uyuturduk. Yani böyle taş değirmen vardı.
Evet.
Ben oynamasını da çok severdim onun böyle. Ortasından buğdayı döküp elinizle çevirirsiniz böyle. Tabii güzel.
Aslında bu anlamda baktığımızda yaş olarak biz biraz daha şanslıyız şimdiki gençlere göre. Onlar o bazı şeyleri ne yazık ki sadece internet ortamında görebiliyorlar. Evet. Göremeden büyüyorlar.
Ben hamurun kokusunu bile mesela çok severim. Evet. O yoğurulurken başında beklerdim. Ben de yoğurmaya çalışırdım. Hı hı. Ama şimdilerde artık bu insanlar bu her şey için böyle. Benim arkadaşımın çocuğu şöyle söylemişti. Marketin, süpermarketin içinde. Baba, bu arkada domates nerede yetişiyor süpermarkette diye. Yani topraktan yetiştiğinin bile farkında değil. Ekmeğin de nasıl yapıldığı ile ilgili. Hani şimdi evlerde yapılıyor da biraz farkındalar. Ama onun dışında ne kadar emek harcanıp nasıl üretildiği ile ilgili aslında çok fazla bilgimiz yok. Bunu da hani o israfı da önlemek adına bunu aslında iyi öğretiyor olmamız gerekiyor. Hı-hı. Okullarda da iyi öğretiyor olmamız gerekiyor. Nasıl bizim bu hale geldiğimizi, hani önceden bir ekmeğe muhtaç vaziyetteyken toplum, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda karneyle ekmek alınırken, şimdi bu kadar bolluğun içinde, bu kadar çeşit varken onu israf etmemesi gerektiğini, tabii benim babaannem, annemler daha rahat bunu biliyorlar.
Hatta ekmek bile bulunamıyorken.
Tabii. Ekmek bile bulunamıyorken. Bu zamanları onlara iyi anlatmak lazım ki bu şekilde hem israfın da önüne geçmiş olalım. Hem de daha dikkatli nesiller yetiştirmiş olalım böylelikle.
Evet, kesinlikle. Ve yöresel ekmekler de var. Örneğin Karadeniz'de farklı, doğuda farklı, batıda farklı, İç Anadolu'da çok daha farklı ekmek türleri var. Bu da şimdi artık ülkemizin dört bir yanını dolaşıyor.
Evet.
Bu tüm yöresel ekmekler.
Ekmek aslında mısır ekmeği, yani ne üretebiliyorsa aslında o ürettiğinin üzerinden ekmek yapmaya çalışmış.
Bir de bayatlamaz kolay kolay mısır ekmeği.
Tabii.
Böyle de bir özelliği var.
Daha uzun süre kalabiliyor. Aslında bu ne tam buğday ya da çavdar, yulaf oluyor olması da o süreyi uzatıyor. Yani en kolay bayatlayan aslında
normal undan yapılan ekmek.
Eğer ne kadar zenginleştirirsek o kadar süresini uzatma şansımız var. Patates de aynı şekilde, patates mesela ekmeğin içine girdiği anda hem ömrünü uzatıyor hem besin değeri anlamında zenginleşmesini sağlıyor. Onun için hani o da tercih edilebilir bu anlamda.
Evet. Tok tutma özelliği de biraz artıyor mu? Artıyor
tabii. Mutlaka artıyor. Bir de özellikle lif içeriği olması sebebiyle de hani bağırsak sistemimizin çalışmasını, rahatsızlık yaşamamız adına da, çünkü normal sindirim sistemimizde bizim hali hazırda probiyotik dediğimiz bakterilerimiz var. O bakteri alışkanlığı ekmek yiyerek ya da yoğurt yiyerek, yani bu ikisi birbiriyle çok mayalı oldukları için onun düzenli kalmasını sağlıyor. Onun için de o liflerden ve bağırsak sistemimizin rahat çalışması açısından ekmek tüketmemiz gerekli.
Gerekli. Evet, ekmek üzerine konuşulacak daha çok şey var ama ne yazık ki süremizin de sonuna geldik. Ama ekmeğimizin kıymetini bilip çok fazla israf etmeden, düzenli tüketerek, beslenmemizden tamamen de çıkarmadan hayatımızda her zaman var olmaya devam edecektir ekmek.
Bir son...
Lütfen buyurun.
Evet. Çölyak diye bir hastalığımız var.
Evet.
Onunla ilgili sadece bu şeyim kısmı ile ilgili tam buğday yememeleri gerekiyor onların. Çölyak hastalığı dışında onun uyarısını yapalım. Hı hı. Ama onun dışında eğer böyle bir rahatsızlığınız yoksa mümkünse tam buğday unundan ekmek yemek daha doğru. Ekmek bir de zenginin de fakirin de sofrasında her zaman olmuştur. Ve olmaya da devam edecek diye
devam edecektir. Tazesiyle, bayatıyla her zaman ayrı bir lezzet gerçekten. Olmazsa da olmaz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Efe. Haftaya yine birlikteyiz lezzet hikayelerimizde.
Görüşmek üzere.
Yeri. Yangında var, depremde hangisini anlar? anlatayım ki kimmiş beni söndürecek. Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Başıma gelen benim aşk oyun, ben oyuncak, söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak, duysun be dağlar taşlar, çok seviyorum demiş miydim. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim.
Yine Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Buket Barlas Vehter var. Merhaba başkentten.
Merhaba sizlere de Münih'ten.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Buket Barlas Vehter, Münih'te geçtiğimiz hafta ilginç bir opera gösterisi gerçekleştirildi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Zaide isimli operası günümüze uyarlanarak profesyonel opera sanatçıları yanında çok sayıda sığınmacıların da katkılarıyla başarılı bir şekilde sahnelendi. Bize neler aktaracaksınız bu operayla ilgili?
Evet, Wolfgang Amadeus Mozart Zaide isimli operasını 1779 yılında henüz 23 yaşındayken yazmaya başlar ama bu eseri çeşitli nedenlerden dolayı bitiremez. Hemen sonrasında ise dünyaca ünlü eseri Saraydan Kız Kaçırma operasını besteler. Her iki eser de Osmanlı dönemini konu edindiği için içerik olarak benzerlikler göstermekte. Zaide operası günümüzde Türkiye'de de yine gündemde diyebiliriz. 2016 yılında olduğu gibi bu yılda İzmir Opera ve Balesi tarafından sahnelenmekte. Geçtiğimiz hafta Münih'te 3 gün arka arkaya sahnelenen Zaide operasının en önemli özelliği ise gösterimde sığınmacıların da sahne almalarıydı. Eser çok başarılı bir şekilde modernize edilerek günümüze uyarlanmış. Ve Münih dışında da farklı şehirlerde gösterilmeye devam edilecek. Ekibin çoğunluğunu Suriye, Irak, Nijerya ve Afganistan gibi ülkelerden kaçarak Almanya'ya sığınmış olanlar oluşturuyor. Alman sanatçılarla büyük bir uyum içinde sahnede yer alan sığınmacıların bir kısmı geldikleri ülkelerde müzikle ilgilenmiş olsalar da çoğu ilk defa böyle bir eserde sahneye çıkan kişilerdi. Oyun boyunca Almanca yanında Arapça, Farsça ve İngilizce dillerindeki diyaloglara da yer verildi. İzleyicilerin oyunu anlayabilmeleri içinse replikler duvara Almanca ve Arapça dillerinde yansıtıldı. Eserin modernize edildiğini söylemiştim. Mozart tarafından bestelenen aryalar Almancaydı. Bunun yanında eserin farklı bölümlerinde Arapça, Farsça ve İngilizce şarkılar da başarıyla seslendirildiler. İlk perdede sığınmacıların ülkelerinden kaçmadan önce yaşadıkları acılar, ikilemler yanında zorlu kaçışları sırasında yaşadıkları onur kırıcı durumlar da çok etkili bir şekilde dile getirilmekte. İkinci perdede ise sığınmacıların Almanya'da yaşadıkları zorluklar ve hayal kırıklıkları konu ediliyor. Eserde bizleri yine hoş bir sürpriz bekliyordu. Operanın profesyonel kadrosunda yer alan tenor Onur Ertür, oyundaki bir aryayı Türkçe seslendirerek bizleri çok sevindirdi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamlayan Onur Ertür, şu anda New York'ta yaşamakta ve İstanbul'un yanı sıra Almanya ve İsviçre'de de sahnelerde yer almakta. Geçtiğimiz cuma akşamı Münih Kongre Salonu'nda sahnelenen Zayde Operası'nı izlemeye her yaştan insan gelmişti. Özellikle çok sayıda sığınmacı genç de izleyiciler arasındaydı. Akşamı düzenleyenlerin bir amacı da hayatında hiç operaya gitmemiş olan sığınmacı gençlerin bu tip kültürel etkinliklere katılımlarını sağlamak. Ayrıca Alman toplumunun bir kısmında sığınmacılara yönelik var olan ön yargıların azaltılması da amaçlanmakta. Bunu sağlayabilmek içinse öncelikle her iki kesimi bir araya getirmek gerekiyor. Proje Münih'teki gösterimler sırasında bunu çok güzel bir şekilde başardı. Hem opera severler için hem de ilk kez operaya gelenler için çok etkileyici bir akşam oldu diyebiliriz.
Evet, hiç opera görmemiş sığınmacıların yaşadıkları tüm hayal kırıklıklarına rağmen müthiş bir deneyim olmuş aynı zamanda. Buradan bunu da anlıyoruz sevgili Buket Barlas Vehter. Peki 22 Ocak Pazar günü Münih Göçmenler Meclisi seçimi yapılacak. Münih'te yaşamakta olan yabancıların katılabildikleri seçimlere bu yıl ilginin yüksek olması bekleniyor galiba, değil mi?
Evet, 42 yıldır çalışmalarını sürdüren Münih Göçmenler Meclisi doğrudan seçilmiş 40 üyeden, oy hakkı bulunan gönüllülerden ve 11 danışman üyeden oluşmakta. Göçmen kökenli Münihlilerin çıkarlarını gözeten meclis 6 yıllık bir süre için seçilmekte. Aslında uzun yıllardır Yabancılar Meclisi olarak çalışmalarını sürdüren bu meclisin adı 2016 yılında Münih Göçmenler Meclisi olarak değiştirildi. Göçmenler Meclisi burada yaşayan yabancıların siyasal, sosyal, kültürel ve eğitim konularındaki haklarını savunmaya çalışan bir meclis. Aynı zamanda Münih Belediyesi'nin göçmenler hakkında çıkartacağı kararnameleri inceleyip doğru kararnamelerin çıkartılmasını sağlamak ve bunlara yön vermek için de çalışmalar yapmakta. Bunun yanında önergeler hazırlayıp bunların Münih Belediyesi tarafından kararnamelere dönüştürülmesi için de uğraş vermekte. Aynı zamanda uyum projeleri için yaklaşık 160 bin avroluk bir destek bütçesine de sahip. Kısacası demokrasinin temelini güçlendiren bir oluşum. Bu ve bir çeşit lobi çalışması olarak da düşünülebilir. 2010 yılından beri Münih Göçmenler Meclisi'nin başkanlığını Nüket Kıvran yürütmekte. Daha önceki dönemde de yine bir Türk vatandaşı bu meclise başkanlık yapmaktaydı. Bu durumda Münih Göçmenler Meclisi'nin yönetiminde Türklerin varlığı uzun yıllardır hissedilmekte diyebiliriz. Bu yıl seçimlerde 24 liste yer almakta. Bu listelerdeki adaylar 59 farklı ülkenin vatandaşlarından oluşmakta. Türk vatandaşlarının isimlerini hemen hemen pek çok listede görmek mümkün. Sırf Türk adaylardan oluşan listeler yanında farklı ülkelerin vatandaşlarından oluşturulmuş karma listeler de mevcut. Münih'in nüfusu 1,5 milyon civarında. Yaklaşık 400 bin civarında ise yabancının yaşadığı Münih'te böyle bir meclisin görev yapıyor olması tabii ki çok önemli. Buradaki siyasetin şekillendirilip çoğulculuğun sağlanması için yabancıların bu seçime katılmaları gerekiyor. 2010 yılındaki seçime katılım oranı %6 civarındaydı. Bu ne yazık ki çok düşük bir oran.
Evet.
Bu yıl katılım oranının artması için çeşitli çalışmalar yapılmakta. Özellikle Türk vatandaşlarımız bu konuda uzun süredir yoğun bir çalışma içindeler. Bu pazar günü saat 8'den akşam saat 18'e kadar oy vermek mümkün. Umarız bu yılki katılım daha yüksek olur ve Münih'te yaşayan yabancılar bu önemli fırsatı kaçırmazlar.
Umarız öyle olsun. Biz de gelişmeleri sizden takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Buket Barlas Vehter. Hafta sonu için size kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
Sağ ol.
O her şeyi kendi yanından görür. Almak istediğini alır. Başka şey düşünmez. Beni unuturdu. Onun her anı heyecan dolu. Beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu. Ben her şeyi onun için onun yanında yaparken o hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi. Her sözümü dinliyor gibi beni kandırırken İçimden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi. O her günü yeni bir umutla bekler gibi görünür. Yarına inanmaz beni avuturdu. Onun her anı heyecan dolu. Beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu.
Türklerde spor kültürü. ...15.38 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Sayın Özbay Güven bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nilgün Hanım.
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi. Aynı zamanda sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı. Evet hocam, Türklerde beden eğitimi ve spor kültüründen söz edeceğiz bugün. Şimdi Türklerin İslamiyet'e girmeden önceki tarihlerine, eski coğrafyasına biraz bakmamız gerekiyor galiba. Oradan başlayacağız değil mi?
Evet. Orta Asya'da Mançurya'dan Macaristan'a kadar olan bir bozkır kuşağı. Bu bozkır kuşağının üstünde tayga, ormanlık bir alan. Orada da yaşayan Türkler var. Hı hı. Onun bir üstü tundra. Ve oradaki hayat tabii ki daha farklı. Avcılık ve rengeyi şeklinde. Aşağıya doğru indiğiniz zaman ekonomi daha farklı bir şekilde. Ama bozkır kuşağına geldiğiniz zaman nüfus çok. Hayat çok zor, çok soğuk. Ve atlı bir kültür. Hayvancılık, otlak alanların peşine gidiyor. Ve bu hayat içerisinde Türkler aşağıya doğru indikleri zaman ise vaha kuşağıyla karşılaşıyor. Burada tabii ki daha organizeli, daha sistemli, hı hı, sportif şeylerin geliştiğini görüyoruz. Bu bozkır kuşağı dediğimiz kesim insan kaynağının çok olduğu, atlı sürülerin çok olduğu ve hayatı bununla idame ettiriyor ve temel unsurlarından birisi at oluyor.
Evet, şimdi daha önceki programlarımızda konuştuk. Türk spor tarihine baktığımızda atlı sporların yanı sıra güreş, okçuluk, avcılık gibi sporları da gördük. Şimdi Cumhuriyet'le birlikte modern sporların topluma kazandırılmaya çalıştığını da görüyoruz ama şimdi bozkır kuşağı dediniz. Bu bozkır kuşağı kültüründe beden eğitimi kültürünü, spor kültürünü birazcık daha detaylandırabilir miyiz acaba? Anlatabilir miyiz dinleyicilerimize?
Bu bozkır kuşağında bozkır atları ve bu atların yetiştirilmesi, at sürülerinin zenginliği, yaşamın bir parçası. Kişi doğduğu andan itibaren at kültürüyle tanışmak mecburiyetinde. Yani şöyle söyleyelim, Türkler atı bilir, ata iyi biner, hastalığından anlar, süratinden anlar, dayanıklılığından anlar. Onu çok iyi kullanabilir. Hem ata hakimiyeti vardır, hem atı yönetebilir. Ata binmek farklı bir şey, atı yönetmek farklı bir şey. Şimdi bu atın üzerinde daha sonra işte birazdan göreceğiz. Bu ata hakimiyetin ötesinde de avcılıkta da oklu atışlarında, atlı okçulukta bunları gayet iyi kullanabiliyor. Haliyle bir toplumsal bir dinamizm bozkır hayat şartı sizi itiyor. Yaşamak için, güçlü olmak için mecburen donanımlı olmak mecburiyetindesiniz. Ve bu yaşam tarzı, atlı kültürdeki bu yaşam tarzı sizin savaşın olmadığı dönemlerde savaşa yönelik hizmetleri olan ve o amacı taşıyan sporları barış zamanında yapmışlar. Ve bir çocuk doğduğu zaman da o çocuğa hemen at vermiyorlar. At alabilmesi için de kahramanlığını ispat etmesi gerekiyor. At mekanizmasıyla sporculuk vasıflarını geliştirebilen bir sosyal yaşantı içerisinde çocuk kendisini
yani
buluyor.
Yani kültürün çok fazla önemi olduğunu görüyoruz spor hayatında da.
Evet, aynen, aynen öyle. Çünkü çocuk daha doğduğu andan itibaren eğer erkekse babasıyla birlikte onun gittiği, avlandığı yerlere gidiyor. Babasıyla beraber atı sürmesini öğreniyor ve sosyalleşiyor. Yani bozkır kültüründe kişi atçılıkla hem sosyalleşiyor hem de sosyalleştiriliyor. İki işlev yapılıyor. Ve buradan avcılık, okçuluk, atlı sporların hepsi. Mesela öyle şeyler yapılmış mesela. Sürek avları yapılmış. 350 kilometrelik bir alan kuşatılmış. 350 kilometrelik bir alan kuşatılmış. Bir Çin kaynaklarına göre milattan önce 62 yılında Hun İmparatorluğu'nun idaresinde düzenlenen bir sürek avında 100 bin süvari kullanılmış. Bunların devamını Osmanlı Devleti'nde de görüyoruz. Osmanlılar ve Selçuklular Oğuz kadim geleneklerine göre yaşadıkları için mesela Kanuni zamanında da böyle çok sükseli, büyük müştemilatlı, ihtişamlı sürek avları yapılmış. Bu neyi gösteriyor? Türklerin, devletin, Türk devletlerinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Haliyle böyle olunca savaşta bunlar işe yarıyor. Mesela o zamanlar Asyatik kültürde özellikle savaş devamlı ön planda olduğu için yolların sağı ve solunu kesmek, otları kesmek yasak. Yapamazsın çünkü doğal at, ot stoğuyla beraber gidiyor. Hem solunda hem sağında belli bir ölçüdeki alandaki hiçbir otu kesemezsiniz. Bunları şey yapamazsınız. Birinci sene ne oluyor ot? Gübre oluyor değil mi? Üstüne evet. Biliyor ki ikinci sene yetişen o da o gübreyle daha verimli oluyor. Ondan sonra kesiyor, tıraşlıyor. Diğer tarafı bırakıyor. Böylelikle savaş stratejisinde bu stratejik meselede kanunlarını da kendi içerisine göre planlamış. Mesela Cengiz Han'ın kanunlarında atla ilgili pek çok hükümler söz konusu. Şimdi tabii bunlar sadece atlı sporlar değil. Kayakçılık sporu da onlarda gelişmiş. Sibirya'da yaşayan Türkler arasında çok yaygın. Çünkü yaşadığınız ortamda niye ne varsa ona uygun bir yaşam tarzınız oluyor. Güreş aynı şekilde. Ne oluyor? Mücadeleci bir toplum oluyor. Haliyle Türklerdeki yapılan bütün sporlara baktığınız zaman savaşa yönelik işlevleri olan sporları yapmışlar. Savaşta işe yaramayan hiçbir sporu yapmamış, müsaade etmemiş. Mesela Osmanlı Devleti'nde hiç siz şöyle bir spor göremezsiniz. Sabah jimnastikleri, kalktığınız zaman şöyle yapın falan. Bunun bir savaşçı güçleri öldüreceğine inandığı için buna müsaade etmez bunun yazdırılmasına. Ama okçuluk, avcılık, diğer sporlara yönelik bir takım kitaplar yazıyorsanız bu teşvik edilebilir. Bu demek değildir ki sporun sağlık yönünü görememiş olması. Hayır, bunu daha önceki programlarda da söyledik.
Evet.
İbn-i Sina'nın spor ve sağlık ilişkilerindeki bakış açısı üst düzeydedir. Mükemmeldir. Avrupa'da 100 sene okutulmuş El Kanun fi Tıp isimli eseri ve orada hangi hastalıklar hangi sporlarla tedavi edilir diye biz üzerinde durmuştuk.
Evet.
İşte atlı cirit olsun, güreş olsun, okçuluk olsun, doğancılık olsun, yırtıcı kuşlarla avlanma bizim Asyatik kültürde geliştirdiğimiz sportif aktiviteler ve biz bunları Anadolu'ya gelirken taşımışız.
Ve bunları spor ve sporun işlevleri olarak, savaşın işlevleri olarak da kullanmışız.
Savaşa yönelik işlevleri olan sporları yaşatmışız.
Yaşatmışız.
Hala peki, öyle değil mi? Olimpiyatlarda, evet, mücadele sporlarında altın madalya almıyor muyuz?
Evet, evet. Tabii zaman ilerledikçe diyeceksiniz ki
nasıl konuşacağız. Peki 48 Londra Olimpiyatlarında Ruhi Sarıalp nasıl oluyor da 3 adım atlamada bronz madalya aldı? Türkiye'nin çok yabancı olduğu bir teknikte. Şimdi o da bir soru.
Evet.
Ama Ruhi Sarıalp Manisa'dayken çocukluğunda çelik oyununda şampiyonmuş. Çelik oyunundaki o hareketler 3 adımda çok örtüştüğü için doğal antrenmanla o da. Yani kendiliğinden olmuyor hiçbir şey.
Evet, evet, evet. Peki örgütlenme ve kurumsallaşma nasıl olmuş Türklerde?
Efendim şimdi mesela saraya güreş bir kurumsallaşmaya girmiş. Padişahın huzur güreşleri.
Hı hı.
Okçulukla ilgili birimler oluşturulmuş. Ok meydanları. Dünyanın ilk okçuluk kanunu Türkler yapmış. Kanunname-i Rımat. Vakıf, spor vakıfları.
Hı hı.
Mesela federasyon başkanlığı seçimi yapılıyor. 40 kişi oy kullanıyor. Her şeyi kazansanız dahi ilimde eğer başarılı değilseniz federasyon başkanı olamıyorsunuz. Şimdi özellik diye ortaya attıkları, evet, meselenin kökeninde daha önceleri Osmanlı Devleti'nde federasyon başkanlığı seçimlerinde müthiş bir adalet, müthiş bir demokratik yaklaşımları görüyorsunuz.
Hı hı.
Mesela size bir konuyu anlatayım. Bir gün bir toz koparan İskender bu salı şücağının rekorunu kırıyor. Ok taş dikilmesi lazım. Taş dikilebilmesi için de o geçilen taşın daha önceki ana taşın sağ ve sol tarafında 40 adımına düşmesi lazım. Bu faul olmuş. Salkı düşmüş. Sağa kabzaya salkı düşmüş. Haliyle taş diktirmiyor Bursalı şücağı.
Evet.
Mahkemeye veriyor. Diktirmem diyor. Hı. Kurallara göre o alanın içerisine düşmesi lazım. 15 senede kimse rekoru kıramamış. Nasıl olacak şimdi? Padişah da toz koparan İskender'i tutuyor.
Gönlüm nasıl olmuş peki?
Gönlüm arzu ediyor diyor. Amasyalı Hattat Şeyh Hamidullah'ı gönderiyor oraya. Ve diyor ki benim gönlüm arzu ediyor buraya bir taş dikilsin. Gelecek çocukların motivasyonu bozulacak. Yoksa kimse ok atmayacak diyor. Ok meydanına geliyor kendisi. Şeyh Hamdullah. Ve diyor ki yüce okçular, büyük okçular, haşmetli padişahımızın selamını sizlere getirdim. Gönlü toz koparan İskender'in menzil taşının dikilmesini arzu ediyor. Hepsi eğilerek kabul ediyorlar bunu ama bir şartla. Ayak taşı aynı olan ama bir ayak taşından iki menzil çıkarıyorlar. Kurallardan da vazgeçmiyorlar. Padişahın da şeyini kırmamış oluyorlar.
Hmm.
Bu kadar. Şimdi evet, birisi böyle bir şey yapacak değil mi? Şuraya şunu dikin dese değil mi? Düşünebiliyor,
evet,
musunuz?
Evet.
Neden peki padişaha emir, ağzından çıkan ferman böyle bir meselede niye dikin demiyor da gönlüm arzu ediyor? Çünkü kendisi o çocukken orada gençliğinde menzil kabza almış. Kurallı adeti kadimelerini biliyor. Sporun yasalarını biliyor.
Evet.
Şimdi öyle mi?
Evet.
Bir dünya olimpiyat şampiyonu için herhangi bir spor müsabakasında ön protokolda onları oturtmak için böyle bir serbestliğe dayalı bir kart veriliyor mu? Verilmiyor değil mi?
Evet.
Ne zaman ki spor Türkiye'de böyle bir protokol, spor protokolü uygulanacak, O zaman bizim onlara karşı ahdi vefa duygularımızı ödemiş olacağız. En önde onlar oturması lazım. Sadrazam Kara Mustafa Paşa bir gün İstanbul'dayken Ok Meydanı'na teşrif ediyorlar. En önde herkes kalkıyor ve yer buyuruyor ve en öne oturmuyor Sadrazam Kara Mustafa Paşa. Ben diyor sadrazamlığımı, sadaretimi İstanbul'da bıraktım. Ben de siz Celiye'in şu anda pehlivanım, yani okçuyum diyor. Ben 3. sınıf bir okçuyum. Ben 3. sırada oturacağım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Spordaki protokol ne kadar önemli. Evet. İşte böyle Türklerdeki sportif organizasyonlara baktığımız zaman ordu düzeyinde, askeri düzeyde, sivil düzeyde eğitimleri görüyoruz. Bunların çocukların yetiştirilmesinde ve savaşa yönelik işlevleri olan alp tipi dediğimiz prototip aynı zamanda günümüzdeki komple sporcu manasına geliyor. İyi ok atacak, güreşecek, doğancılıktan anlayacak, hepsinden anlayacak. Zaten bir büyükelçi atanırken aranacak şartların içerisinde çok iyi satranç bilmesi lazım. Avcılıktan anlaması lazım. Polo oynaması lazım. Çevgan oynaması lazım. Yani şöen oynaması lazım. Bunları bilmeyen bir kişi atabilmesi lazım. Ok atma. Bunlar büyükelçi olarak dahi atanmıyorsunuz.
Atan. Peki hocam, süremizin de sonuna yaklaştık ama okullarda eğitim sürecinin de çok önemli bir kısmını oluşturduğu için sormak istiyorum. Türklerde yapılan beden eğitimi ve spor etkinlikleri hakkında neler söyleyeceksiniz? Şöyle birkaç cümlede öyle alalım lütfen. Çünkü sonuna
şimdi günümüzde tabii ki geleneksel Türk sporlarına sahip çıkılmaya başlandı. Büyük atılımlar yapılıyor. Hı hı. Mesela geçen de Okçuluk Federasyonu ilk defa amblemi Okçuluk Federasyonu'nun geriye ters atan bir Türk okçusu olmasına rağmen içerisinde bir as başkanlık olarak Türk okçuluğu branşı yoktu. Ama bundan sonra olacak. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu da bu işe sahip çıkıyor ki özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Mesela bir Kırkpınar güreşlerinin bakın hala yaşıyor olmuş olması. Değil mi? Evet. Ne kadar önemli. Elbette. Ondan sonra İstanbul Okçular Vakfı, Ok Meydan'daki Okçular Vakfı'nın yaptığı çalışmalar, çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Türk okçuluğuna büyük yatırımlar yapıyorlar ve gelecekte Türk okçuluğu dünya ve olimpiyat şampiyonlarını kazanacaktır. Ben bunu görüyorum ve inanıyorum.
Evet, şimdi tabii günümüzde spor dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, sosyal ve kültürel ayrım kabul etmeyen evrensel bir olgu. Biz de bugün burada tabii bu kadarla kalmayacak. Konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda. Ancak bugün süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine vakit çok çabuk geçti. Söyleyeceklerimizin hepsini söyleyemedik belki ama haftaya devam edeceğiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Özbay Güven bizlerle birlikteydi Türklerde Spor Kültürü köşemizde. Evet, bugün de Hayatın Sesleri'nin bu köşeyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ayhan Taşçı'ydı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ancak pazartesi günü 15 haberleri sonrasında başkentten yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Lan bu ne? Bu dayanıklı cam.